Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve Allianz.com.tr'de.
Merhabalar, bugünkü podcastimizde Ukrayna krizini ele alacağız. Bilindiği gibi bir süredir Rusya, yani geçen Ekim ayından bu yana aslında, Ukrayna sınırına yoğun bir şekilde asker kaydırmaya başladı ve yaklaşık 100 bin civarında bir yığınak yapıldı Ukrayna sınırında ve çok ağır silahlar taşındı buraya. Şimdi geçtiğimiz ay Kazakistan krizini yaşamıştık ama o akut bir kriz olarak yaşandı ve hızla kriz çözüldü Rusya'nın ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ne üye ülkelerin müdahalesiyle. Fakat Ukrayna krizi öyle değil. Çünkü uzun süredir devam ediyor. Hatta daha 90'lara kadar uzayan bir boyutu var. Orta Asya, Amerika'nın biraz da Rus etkinliğine, nüfuzuna göz yumduğu bir bölge. Ama Ukrayna, Karadeniz, Doğu Avrupa öyle değil. Yani Amerika burayı Rusya'ya tamamen bırakmak istemiyor ve bu da ciddi sorun yarattı ve hala bu sorun tam olarak çözülebilmiş değil.
Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Yani en önemli nokta tabii Ukrayna kritik bir yer. Karadeniz'e çıkış ışık kapatıyor. Doğu Avrupa ile bağlantıyı sağlıyor. Ve arada sıkışmış bir ülke, yani büyük de bir ülke coğrafi olarak aslında, işte 40 küsur milyon nüfusu var. Şimdi Amerika ve NATO, Ukrayna ve Gürcistan'ı aslında NATO'ya almak istiyorlar. Fakat ya burada Rusya'nın çok sert direnciyle karşılaşıyorlar. Burada da tabii ki yani Rusya'nın haklı olduğu yönler var. Yani NATO o kadar içine girmese, Rusya'yı güneyden çevrelemese, Bu Rusya iyi olurdu ve Rusya bundan rahatsızlığını defalarca dile getirmişti. Bir de şöyle bir husus var, yani bu çok tartışmalı bir nokta. 1990'da iki Almanya, daha Sovyetler dağılmamışken, yani son yıl içinde neredeyse birleşirken, o sırada yapılan görüşmelerde Ruslar diyorlar ki Amerika bize söz verdi. Yani biz iki Almanya'nın birleşmesine ses çıkarmayacağız. Amerika ve NATO'da bu ülkeler NATO'ya dahil olmayacaklar. NATO genişlemeyecek doğuya doğru. Amerikalılar diyorlar ki hayır, böyle bir yazılı bir güvence yok. Hani bunun belgesi yok. Dolayısıyla biz böyle bir güvence vermedik, bir garanti vermedik diyorlar. Şimdi bu tabii tartışmalı ve buradan bir yere varamıyorsunuz. Hani yazılı bir şey oldun, yani o verdi diyor, sen Amerika vermedi diyor. Dolayısıyla hani bunu bir güvensizlik noktası olarak, en azından hani Rusya açısından, hani bir not olarak tutabiliriz. Şimdi şu Ukrayna ile ve hatta işte kısmen Belarus'la da ilgili şöyle bir husus var. Şimdi Rus tarafı, Ruslar, yani Rus entelektüelleri, milliyetçileri, bu iki cumhuriyetin ve daha sonra işte bağımsızlığını kazandılar, yani ayrı bir halk olduğunu, ayrı kimliğe sahip olduklarını ve sınırlarını çok tanımak istemiyorlar. Yani işte mesela Putin işte 2008'de bir toplantıda Bush'a mikrofonu açık unutuluyor falan. Hani o zaman oğul Bush'a, son yılı galiba, işte sonra şey gelecek, Obama gelecek. Ona şey diyor, bak George, Ukrayna devlet bile değil diyor. Biz topraklarının bir kısmını bizden hediye ettik diyor. Şimdi Rus siyasi elitinde şöyle bir algı var ve tehlikeli bir şey bu. Diyorlar ki yani Sovyetler işte bir iç sınırlar belirlendi. Yani Cumhuriyet sınırları ve bunlar hani bir gün Sovyetlerin dağılacağını düşünerek yapmadılar bunu. Yani bunlar biraz da keyfi, o dönemin koşulları altında yaratılmış sınırlar diyorlar. Hani federasyon sınırları. Bunların sonradan ülke sınırı olması doğru değil. Yani şeyi, Ukrayna'yı, hele 1954'te Kırım'ın Ukrayna'ya bağlanmasını, yani Kruşçev döneminde, Kruşçev Ukraynalıdır, Ukrayna kökenli yani, bir hediye olarak görüyorlar ve asla bunu biz kabullenememe durumu var. Yani bu, burası Rus toprağı ve Putin 2021'de bir makale yayınlıyor. Ya inanılır gibi değil tabii makale. Yani bunu söylememiz gerekiyor ve bu makale üzerinde biraz durmamız da gerekiyor. Çünkü şimdi devlet başkanısın ve yani bir yazı yazıyorsun ve o yazıda aslında nasıl Ukraynalı diye bir kimliğin olmadığını, Ukrayna ile Rusya'nın tarihsel olarak, kültürel olarak, ya dinsel olarak falan nasıl iç içe, yani tarihi figürleri vesairesinin nasıl iç içe geçmiş olduğunu anlatıyorsun ve yani diyor ki ya Ukraynalı diye bir şey yok. Hani bu sonradan siyasal olarak yaratılmış. Şimdi çok tehlikeli bir şey. Çünkü ben hani mesela Balkanlar çalışmış birisi olarak çok açık bir şekilde, net bir şekilde söyleyeyim ki bu hani Sırp milliyetçiliğinin argümanıdır bunlar. Onlar da şunu söyler. Yani Boşnak kimliği, Makedon kimliği, işte Karadağlı kimliği, bunlar Tito'nun siyaseten yarattığı yapay kimliklerdir ve yapay cumhuriyetlerdir. Şimdi ne yapay, ne hangi kimlik yapay, hangi, yani işte bunlar çok tartışmalıdır. Hani kimlik konusunda çalışanlar, milliyetçilik çalışanlar hani bu tartışmaları yaparlar. Çok geniş bir literatür vardır. Ama şunu da söyleyebiliriz ki kimin hangi kimliğe, ulusal kimliğe sahip olacağını dışarıdan kalkıp söyleyemezsiniz. Ve bir topluma, bir halka şunu diyemezsiniz. Siz aslında şusunuz, sizin geçmişiniz bu. Yanlış kimliğe sahipsiniz. Şimdi böyle bir şey söylenemez ve bunu inanılmaz bir şekilde bir devlet başkanı söylüyor. Bazı şeyler daha söylüyor. Mesela Ukrayna'nın gerçek egemenliği Rusya ile ortaklığına bağlıdır diyor. Yani sen benimle işbirliği yapmazsan egemen değilsin diyor. Yani şimdi bu çok tehlikeli bir açıklama. Uluslararası hukuka aykırı. Ukrayna'nın Donbas'a ihtiyacı yoktur diyor, Donbas bölgesine, yani Rusların yaşadığı ve aslında fiilen Rusya'nın kontrol ettiği bölge. Şimdi bunlar uluslararası hukuka uymuyor. Yani bunları söyleyemezsiniz. Evet şu olabilir, hani NATO'nun genişlemesi, Ukrayna'nın NATO üyeliğine Rusya'nın karşı olması anlaşılır şeylerdir. Ama Ukrayna'nın kimliğini, egemenliğini, toprak bütünlüğünü tanımama anlaşılır şeyler değildir ve kabul edilemez günümüzde. Çünkü bunun sonu yok o zaman. Bütün hepsi, şimdi Kazak kimliği de yok dersin, Kırgız kimliği de yok dersin falan. Yani hepsi o zaman şey olsun, Rusya tekrar Rusya'nın yönetimi altına girsin falan. Bir kere bu Sovyetler dağıldı. 30 sene oldu. Yani toprak bütünlüğü, bu bağımsızlıklar Rusya tarafından da kabul edildi. Yani işte Rusya'nın orada şeyi var. Büyükelçiler, Birleşmiş Milletler'e üye bu ülkeler. Dolayısıyla da yani bizden güçlenince bunları geri alırız. Daha sonra yapılan anlaşmalara, uluslararası hukuk düzen, yani düzen işte Birleşmiş Milletler'den başlayarak 75 Helsinki, 90 Paris şartı vesaire. Ya biz bunların hiçbirini tanımıyoruz. Artık güçlüyüz. Dolayısıyla da bu tarihsel hatayı telafi edeceğiz, düzelteceğiz yanlışlığı. Yani bu doğru bir yaklaşım değil. Yani dünya sistemi kaotik bir şeye girer. O zaman bunu Türkiye dediler. Yani siz de Osmanlı'nın şeyisiniz. Suriyeli diye bir kimlik yok. Ne güzel. Yani Lübnanlı diye bir kimlik yok. Ne yapalım? Ne vardı ondan önce? Osmanlı vardı. Dolayısıyla biz bunları geri alacağız. Yani bu buraya doğru gider ve bu buradan çıkılamaz hani küresel sistem için. Şimdi Batı'nın da şöyle bir hatası oldu, Amerika'nın da. Yani tabii ki NATO'yu genişlettiler. NATO'nun doğuya doğru genişletti. Amerika çok fazla dinlemiyor. Amerika müttefiklerini de dinlemiyor zaten. Avrupalı ülkeleri de dinlemiyor. Rusya'yı da hani 1990'lardaki Rusya muamelesi yapmaya devam etti 2000'lerde ve 2008 Bükreş zirvesinde Rusya ve Gürcistan'ın yani üyelik eylem planı, çünkü ona girince o üyelik NATO üyeliğine doğru gidiyor süreç. Onun üzerine Rusya sert bir hamleyle, sen misin bu ülkelere NATO üyelik kapısını açan dedi ve girdi Osetya ve Abhazya'yı işgal etti. Ve onlar dedi ki bağımsızlar ve tanıdı bir de bağımsızlığını. Burada bir şey yapamadı Amerika. Ağustos 2008. Şimdi ve 2014'te bu sefer işte rejim şey iktidar değişikliği tetikledi Amerika. Bu sefer de gitti Kırım'a girdi ve Donbas bölgesinde ayaklanma çıkardı, silahlı ayaklanma. Çok akıllıca da hareket ediyor. Bence şey değil, hani etik olarak doğru değil. Mesela Türkiye'nin bu tür operasyonları yok. Türkiye asker sokuyor. Mesela Suriye asker sokuyor. Rusya onu da yapmıyor. Yani diyor ki benimle ilgisi yok. Bunlar yerel güçler. Ama tabii herkes biliyor ki Rusya silahlandırıyor. Rusya asker gönderiyor. Rusya paralı asker gönderiyor. Ve Ukrayna'nın doğusunda o sanayileşmiş Donbas bölgesinde yaklaşık 15 bin, 14 bin insan hayatına mal olan bir çatışma çıkardı. Orayı da Ukrayna'ya karşı bir elinde koz olarak kullanıyor. Tabi bu iyi bir siyaset değil. Bunları beğenecek değiliz. Dolayısıyla Batı da buna tepkisiz kaldı. Yani tepkisiz kaldı derken yaptırım dışında çok fazla bir tepki gösteremedi. Ve bu aslına bakarsanız hani tam da Putin'in tahmin ettiği gibi oldu. Yani Ukrayna için Amerika, NATO, Avrupa üyeleri hele savaşmazlardı Rusya'yla. Rusya bunu biliyordu. Savaşı göze alamayacaklarını. O yüzden de bu hamleyi yaptı. Ve bir yani Kırım'ı yalnızca işgal etmekle kalmadı. Yani 2000'lerde ilhak etti. Yani sonuçta Saddam'ın Kuveyt'i işgal ve ilhak etmesinden ne derece farklı onu düşünmek lazım. Ukrayna ve Gürcistan'la ilgili olarak bunların NATO üyeliği konusunda hani şöyle bir sorun var. Şimdi bir defa Rusya artık kendisini daha güçlü olarak görüyor. Yani 90'lar, 2000'lerde giriyor. Yani 2010'larda, 2010'ları geçin işte 2015'te falan. Öyle bir noktaya geldi ki Amerika'ya bir neredeyse ultimatum gibi bir şey sundu. Dedi ki Doğu Avrupa'daki askeri varlığını azaltacaksın. İşte Romanya ve Bulgaristan'dan askerleri çekeceksin. Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO'ya üye olmayacaklarına dair bana yazılı güvence vereceksin. Hayda. Şimdi bu olmaz ki. Yani bunu yapamaz bir ülke. Şimdi öyle bir talep ki bu. Şimdi bunda politik olarak haklı olabilir Rusya ama iş orada bitmiyor. Çünkü bunun bir de hani hem hukuki boyutu var hem de siyasi boyutu var. Şimdi hukuken NATO bir uluslararası örgüt ve bir uluslararası örgüte bir ülke üye olmak isteyebilir. Ve onun komşusu da onun üye olmasına itiraz edebilir. Buraya kadar her şey normal. Ama bir ülke bir uluslararası örgüte üye olmak istiyorsa, üçüncü bir ülke bir başka ülkeyle anlaşma yapamaz. Yani Ukrayna NATO'ya üye olmak istiyor. Rusya Amerika ile Ukrayna NATO'ya üye olamayacak diye anlaşma yapmak istiyor. Şimdi böyle bir şeyin uluslararası hukuk açısından geçerliliği olmaz zaten. Yani Amerika ne yapacak? Rusya'ya oturacak, bir açık anlaşma imzalayacak. Bunu da sonra Birleşmiş Milletler de tescil ettirecek, kaydedecek bunu anlaşma diye. Böyle bir anlaşma olamaz zaten. Bir başka ülkenin iradesini yok saymaktır. Yani Ukrayna'ya diyecek ki Amerika, hayır biz Rusya ile anlaştık, sen NATO'ya üye olamazsın. Yani şimdi bu böyle bir şey yok uluslararası hukuk açısından. Şimdi bunu nasıl bu kadar rahat dile getirebiliyor Rusya çok anlayamadım. Şimdi siyaseten de Amerika'nın böyle bir şeyi kabul etmesi demek yani hem NATO yok demek hem ben yokum hem yalnızca Ukrayna değil. Yani kendisini de reddetmek demektir. Yani Rusya'ya tamam sen üstünsün ya 30 tane üyesi var NATO'nun sen NATO'dan ve Amerika'dan daha büyüksün demek olur. Kaldı ki ya Amerika da bunu Rusya'ya yapamaz. Mesela şunu diyemez. Azerbaycan kolektif güvenlik örgütüne, Rusya'nın başını çektiği örgüte üye olamaz. Seninle anlaşma. Amerika da bunu dayatamaz. Yani hiçbir ülke bir başka ülkeye bunun çok teknik çok dünya tarihinde istisnası vardı. İşte Kıbrıs yani 1960'ta kurulan Kıbrıs için bu yapıldı. Yani iki tarafların onayı olmadan uluslararası örgüte üye olamayacak falan. Fakat çok özel bir şeydi. O yüzden Kıbrıs'tan bağımsız bir ülke değildi. Sınırlıydı bağımsızlığı. Ama şimdi Ukrayna öyle değil. Ukrayna işte 90'da Sovyetlerden kopmuş diğerleri gibi Birleşmiş Milletler'e üye olmuş bağımsız bir ülke. Şimdi Ukrayna'ya şey diyorsunuz. Amerika diyor ki biz Rusya ile anlaştık. Sen NATO'ya üye olamazsın. Teknik olarak bu mümkün değil. Siyaseten de Amerika bunu kabul ederse ben hani şey olarak ben artık bir dünya gücü değilim demek anlamına gelir bu. Şimdi şöyle bir tabii sorun var. Amerika sözlü güvence verebilir ama o zaman da şu sorun var. Rusya da muhtemelen Amerika'ya şey diyor. Siz 90'da verdiniz tutmadınız biz size artık güvenmiyoruz diyor. Ve haklılar da tabii ki bu noktada Amerika'ya güvenmiyorlar. O yüzden de tıkandı bu süreç. Görüşme süreci oluyor ama hani görüşmeler devam ediyor ama buradan bir şey çıkmıyor. Putin bu küresel siyaseti, dış politikayı falan iyi öğrendi. İyi okuyorlar. Rus diplomasisi de gayet iyi, deneyimli. İşte Lavrov 17 senedir görev yapıyor. Dışişleri Bakanı falan. Yaşını iyice aldı artık. Bu noktada öyle bir zamanlama içinde hareket etti ki. Şimdi bir yandan Biden içeride başı dertte. Yani görev onayı düşük, %40'a falan indi. Kendi partisine hakim olamıyor. Kongreden, senatodan karar geçiremiyor. Kutuplaşma devam ediyor Amerika'da. Trump baskısı devam ediyor. Trump yeniden aday olacağım diyor. Seneye seçim var. Kongre seçimi olacak falan. Hani sıkışık durumda. Almanya önemli. Fakat Almanya'da da yeni hükümet kuruldu. Ve işte bu koalisyon hükümeti ilk dış politika testi, sınavı oldu onun için. Fransa'da da Nisan ayında seçimler var. Fransa'da seçimlere odaklandı. Dolayısıyla zamanlamayı gayet iyi yaptı. Ve hamle üstünlüğünü ele geçirdi Putin. Bunu da kabul etmek lazım. Askeri gücü rahat kullanıyor. Yani yığdı askeri Ukrayna sınırına. Ve kontrolü eline aldı. Yani girebilir de girmeyebilir de. Yani onu bir blöf olarak da kullanabilir ve bazı şeyleri Ukrayna'ya da kabul ettirebilir, Amerika'ya da kabul ettirebilir. Gerekirse mesela Donbas bölgesine de girebilir. Ha, yaptırım olur mu? Olur tabii. Bunu da göze alması gerekiyor. Tabii bu noktada nereden çıkardınız bizim işgal edeceğimizi falan gibi sözlerinde hani bir samimiyeti yok. Yani şimdi Gürcistan'a girmişsin, Ukrayna'ya girmişsin 2014'te. Sınıra 100 bin asker, ağır silahlar, tanklar, toplar yığmışsın. Sonra da bunlar işte Amerikan propagandası falan ol değil. Yani burada basbayağı real politik ki devreye sokmuş. Tabii şöyle de bir sorun var. Bu Zelenski seçildi ve 2019'da NATO üyeliğini ciddi bir hedef olarak belirlediler. İşte anayasada düzenleme yaptılar falan. Rusya bunu da önlemiş oluyor bir taraftan. Bir taraftan da Amerika'yı köşeye sıkıştırıyor. Dolayısıyla da kontrolü, stratejik kontrolü eline aldı. Ha, Rusya Ukrayna üzerinden bir şey yapmaya çalışıyor. O yapmaya çalıştığı şey de şu. Yani bir taraftan asker soktu, bir taraftan Donbas bölgesinde ayrılıkçıları kullanıyor. Ukrayna üzerinden Amerika'nın bir kendisini çevrelemesini engellemeye çalışıyor. Yani çünkü Amerika'da Karadeniz'de Gürcistan'la işte askeri ilişkileri geliştirdi. Türkiye orada şey Ukrayna'yla, Türkiye Amerika ile işbirliği yapıyor bu bölgede. Doğu Avrupa'ya asker gönderdi ama sayı olarak şey değil yani Rusya ile karşılaştırıyor. 6000 kadar asker var, NATO askeri yani rotasyonlu. Rusya diyor ki yani ben artık eskisi gibi değil. Bir dünya gücüyüm. Bana bu benim dünya siyasetindeki ağırlığım kadar şey yapacaksın, muamele edeceksin. Ben eski Rusya değilim. Ben artık güçlüyüm. Dünya sistemi değişiyor. Çin yükseliyor ve bana daha fazla ihtiyacım var. Çevrelemeden vazgeçeceksin, çevreleme siyasetinden. NATO'yu genişletmeyeceksin. Ukrayna ve şeye Gürcistan'a uzatmayacaksın. Bu konuda bana güvence vereceksin ve askerlerini de azaltacaksın. Benim eski Sovyet coğrafyası üzerindeki nüfuzumu, yetkimi, gücümü kabul edeceksin. Amerika bunu tam olarak kabul etmez. Ama pazarlıkta yapıyor. Yani Rusya'ya ihtiyacı var. Aslına bakarsanız Rusya'nın da Batı'dan tam olarak kopmaya ve hani Çin'le çok daha fazla sıkı fıkı olmaya şeyi yok, imkanı yok. Amerika da bunu biliyor ve taraflar ellerindeki kozları oynamaya çalışıyorlar. Rusya askeri gücünü ve enerji konusunu, Amerika'da iktisadi gücünü kullanmaya çalışıyor. Dinlediğiniz için çok teşekkürler.
Kısa Dalga podcastleri Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve allianz.com.tr'de.